Ayrım 39, sayfa 566. Cincay'ın koca kafası birden kumun üzerinde belirince çok korktum. Çoktan konuşamaz hale gelmişti. Burnu ve gözleri kanıyordu. Alnındaki damarlar şişman ipek böcekleri gibi şişmişti. Aslan birden çukura atılıp o yumuşak kumun üzerinde hoplayıp zıplamaya başladı. Ardından Jinjai'nin başının önünde diz çöküp, ''Peki şimdi nasılsın?'' diye sordu. Jinjai zaten epeydir cevap veremeyecek bir haldeydi. Aslan parmağıyla Jinjai'nin kafasına vururken iri kıyımlara dönüp, ''Beyler, canlı canlı insan beyni yemeye ne dersiniz?'' diye sordu. İri kıyımlar, ''Böyle bir şeyi kim yer ki? Şimdiden midemiz bulandı.'' dediler. Hep birazdan. Aslan, ''Yiyen birini biliyorum. Müfrese komutanı Chen.'' Üzerine soya sosu ve zencefil parçaları da ekleyince perteleşmiş tofuya benzediğini söylemişti dedi. Diğer çukuru kazan adam çukurdan çıkıp komutanım çukuru kazdım dedi. Aslan çukurun kenarına gidip bana bakarak kabak kafalı teziciğim buraya gel de senin için kazdırdığım bu değerli mezarın nasıl olduğuna bak hele dedi. Ben de aslanım ah aslanım biraz merhamet eyle bana şu yaşlı canımı bağışla dedim. Aslan bu kadar yaşamışsın biraz daha yaşayıp ne yapacaksın? Ya da şöyle söyleyeyim, seni şimdi bırakırsam ardından başka birini bulup öldürmem gerek. Sayıyı yüze tamamlayacağım bunu gün dedi. Aslan, öyleyse kılıcını çekip öldürsen ya beni, diri diri gömmek çok korkunç bir şey dedim. O piç aslan şöyle dedi, yaşamak acı çekmektir ama ölünce cennete gidersin. O tosbağa yumurtası bir tekmeyle beni çukurun içine yolladı. Sonra Kumlu Tepe köyünün oradan bağırışarak bir grup insan geldi. Başlarında Mutluluk Malikanesi'nin kahya yardımcısı Simaku vardı. Zamanında onun üçüncü karısına bakmışlığım vardı ve aklımdan şöyle bir düşünce geçti. Kurtarıcım geldi. Ayağında binici çizmeleri olan Simaku sendeleyerek geldi. Yıllardır görmediğim kahya yardımcısı nasıl da yaşlanmıştı. Sen de kimsin diye sordu aslan. Ben aslan küçük aslan diye cevapladı. Ne yapıyorsun? İnsan gömüyorum. Kimi gömüyorsun? Kumlu Tepe köyünün milis komutanı Jinjai ve ailesini. Simaku biraz daha öne çıkıp peki oradaki çukurda kim var diye sordu. Kahya yardımcısı yardım et bana diye bağırdım. Ben senin üçüncü karına bakan yaşlı kadınım. Guo Luo Guo'nun karısıyım. Demek sensin dedi Simaku. Bunun eline nasıl düştün peki? Çok konuştum da ondan. Kahya yardımcısı acıyın bana. Simaku aslana bırakın onu dedi. Aslan komutanım eğer onu salarsak yüzü tamamlayamayacağım dedi. Simaku saymayı bırak. Öldürülmesi gerekenleri öldür sadece. Öldürülmeyecekleri öldürme dedi. İri kıyımlardan biri küreyi çukura sarkıttı. Küreye tutununca beni yukarıya çekti. Siz ne derseniz deyin. İşin özü bu. Simaku akıllı mantıklı bir adam. Eğer o olmasaydı küçük aslan denilen o piç kurusu beni diri diri kuma gömecekti. Subaylar Guo Hanım'ı sürükleyerek dışarı çıkardı. Yüzü kireç gibi bembeyaz olan Cahil öğretmen elinde sopasıyla bayılmış olduğu noktaya geri döndü. İşkence sözlüğünü okumaya devam ediyordu. Hala gözü yaşlı bir halde ve ağlamaklı bir ses tonuyla konuşmasına rağmen öğrenciler artık ağlamayı bırakmıştı. Etrafıma bakındım. Az önce göğüslerini dövüp yerde tepinen herkes şimdi çok yorgun ve sabırsız görünüyordu. Zihnimin derinliklerinde Guo Hanım'ın kendi gözleriyle gördüğünü söylediği o göz kamaştıran parlak dolunay, Jinjai'nin sepet büyüklüğündeki kafası ve bir vaşak gibi uyanık ve vahşi olduğundan emin olduğum küçük aslan dolanıyordu. Kafamdaki bu görüntüler çok canlı ve çok gerçektiler. Kilisenin duvarlarında asılı olan ve üzerlerinden leş gibi kan kokusu yayan o resimler birden yavanlaşmıştı. Önce günlerce suya bırakılmış, ardından da günlerce güneşin altında kurumaya bırakılmış, tatsız, tuzsuz lavaşlara dönmüşlerdi artık. Az önce Guo Hanım'ın anlattığı kendi kişisel deneyimleriyle karşılaştırılınca bu resimler ve altlarındaki açıklamalar çok sahte kalıyordu. Hiçbirimizin ilgisini çekmiyorlardı artık. 7. Beni okuldan dışarı sürüklüyorlardı. Sokakta büyük bir kalabalık toplanmıştı. Beni bekledikleri çok barizdi. Yüzleri kir içinde kalmış iki milis öne çıkıp beni iple bağladı. İp çok uzundu. O kadar uzundu ki vücudumu onlarca kez doladıktan bile omuzumda tüfek olan bir milisin beni bir koyun gibi çekiştirmesine yetecek kadar pay kalmıştı. Milislerden arkamda olanı ise tüfeğinin namlusuyla kıçımı dürtüp duruyordu. Yolda dizilmiş insanların hepsi boş bakışlarla beni izliyordu. Sonra sokağın diğer ucundan bir grup bağlanmış kişinin benim olduğum tarafa doğru sürüklendiğini gördüm. Yaklaştıklarında onların annem, büyük ablam, Sima Liang ve Shazahua olduğunu fark ettim. Shang Wan Yun'u ve Lu Sheng ile bağlı değillerdi. O ikisi annemin ardından koşturuyorlardı. Arada da iri yarı bir milis tarafından itiliyorlardı. İlçe merkez karargahının mutluluk malikanesi kapısında ailece toplandık. Onlar bana, ben de onlara bakıyordum. Söyleyecek bir kelime bile bulamadım. Onların da benimle aynı şeyi hissettiğinden emindim. Milisler eşliğinde bir sürü avludan geçtik. Bize ta yolun sonuna kadar eşlik edip en güneydeki bir odanın içine tıktılar. Odanın güneye bakan penceresinin kaplama kağıtları yırtılmıştı. Pencerede büyük bir delik vardı. Bu delik sanki içeride meydana gelen olayların dışarıda bulunanlar tarafından izlenmesi için kasten açılmıştı. Duvarın köşesinde çömelmiş olan Simeting'i gördüm. Tüm yüzü morarmış ve ön dişleri kırılmıştı. Üzgün bir şekilde bize baktı. Pencereden etrafı yüksek yüksek duvarlarla çevrili olan en sondaki küçük avlu görünüyordu. Duvarın bir bölümü sanki özel bir kapı açmak için bilerek kırılmıştı. Duvarın arkasında birkaç silahlı milis bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Uzaktaki tarlalardan esen güney rüzgarı milislerin üniformalarını havalandırıyordu. Güneydoğu ve güneybatıda yükselen kulelerden milislerin tüfeklerini kurarken çıkardığı sesler geliyordu. O günün akşamı bölge subayı odaya 4 tane gaz lambası astı. Bir masa ve 6 sandalye taşıdı. Ardından deri kamçılar, sopalar, kamış sopalar, çelik tel, ip, bir kova ve bir süpürge getirdi. Bunları ek olarak da üzeri kan lekeleriyle kaplı olan kalın bir domuz kesme tahtasıyla domuz kesmek için kullanılan uzun bir bıçak, deri yüzmek için kullanılan kısa bir bıçak, etleri asmak için kullanılan birkaç kanca ve akan kanı koymak için kullanılan bir kova getirdi. Galiba bu adayı bir mezbahaya çevirmek istiyorlardı. Etrafı bir grup nisle çevrili olan müfettiş Yang, gıcırdayan protez bacağıyla odaya girdi. Tombul yanakları aşağıya sarkıyordu. Koltuk altlarındaki yağ tabakası kollarını vücudundan boynunun altında sanki bir boyunduruk varmış gibi ayırıyordu. Masanın ardına oturup yavaşça sorgulama öncesi hazırlıklarını yapmaya koyuldu. Kıçının arkasında parıldayan mavzerini alıp kuruduktan sonra masanın üzerine koydu. Ardından milislerden birinin elindeki megafonu isteyip silahının yanına bıraktı. Onun ardından tütün kesesini ve piposunu çıkarıp megafonun yanına koydu. En sonunda da eğilerek o protez bacağını ayakkabı ve çorapla dahil olmak üzere çıkarıp masasının bir köşesine koydu. Bu plastik bacak gaz lambasının beyaz ışığı altında korkunç bir et kırmızısı tonuyla parlıyordu. Ucunda birkaç tane dağılmış kayış vardı. Bacak ayak bileğinden baldırına kadar neredeyse pürüzsüzdü diyebilirim. Yalnızca baldırlarında birkaç siyah çizik vardı. Ayakkabısı ve çorabı yırtık pırtıktı. Bacak sanki müfettiş Yang'ın sadık bir korumasıymış gibi masada duruyordu. Diğer bölge subayları müfettiş Yang'ın iki yanına oturup ciddiyetle kağıt ve kalem çıkarıp not tutmaya da hazırlandılar. Milisler tüfeklerini duvara dayadı. Kollarını kıvırıp kamçı ve sopaları ellerine aldılar. Saraydaki mandarinlerin korumaları gibi ikiye ayrılıp derin derin nefes alarak ayakları dikildiler. Gönüllü olarak teslim olan Lu Sheng'li annemin bacaklarına yapışmış ağlıyordu. 8. ablamın kirpiklerinde gözyaşları asılı olmasına rağmen yüzünde sevimli bir gülümseme vardı. 8. ablam koşullar ne kadar zor olursa olsun her zaman çok sevimli ve büyüleyici görünüyordu. Çocukken onu annemin memelerinden mahrum bıraktığım için suçluluk duymaya başladım. Annem ifadesiz bir yüzde gaz lambalarının kar beyaz ışıklarına bakıyordu. Müfettiş Yang piposunu doldurup beyaz başlı bir kibrit çıkardı. Kibriti masanın kaba yüzeyine sürtünce kibrit foş diye yanmaya başladı. Piponun yanması için dudaklarını gürültüyle körükledi. Kibrit çöpünü fırlatırken baş parmağını piponun üzerine kapatıp dumanı birkaç kez derin derin içine çekti. Burun deliklerinden beyaz dumanlar çıkardı. Piponun içindeki külleri oturduğu taburenin bacağını hafifçe vurarak silkti. Piposunu indirip megafonu eline aldı. Megafonu ağzına götürüp sanki dışarıda ayakta dikilen sayısız dinleyicinin de görmesi için megafonla birlikte penceredeki büyük deliğe doğru döndü. Kaba ve çatlak bir sesle konuştu. Shangguan Lu, Shangguan Lady, Shangguan Yintong, Sima Liang, Sha Zahua, sizi neden buraya getirdiğimizi biliyorsunuzdur. Hepimiz anneme baktık. Annem ise hala gaz lambalarına bakıyordu. Yüzü neredeyse içi görünecek kadar şişmişti. Dudakları birkaç kez kımıldadı ama hiçbir şey söylemedi. Sadece başını sallamakla yetindi. Müfettiş Yang, başını sallamakla sorduğum soruya cevap verdiğini sanma. Kalabalık kitlelerden aldığımız bilgiler ve ciddi bir araştırma sonucunda elimize çok önemli kanıtlar geçti. Shangguan ailesinin reisi Shangguan Lu, Gaoyuan Kuzeydoğu Bucağı'nın bir numaralı karşı devrimcisi olan ve döktüğü kanın haddi hesabı yapılamayan halk düşmanı Sima Kuo'nun nerede saklandığını uzun bir süredir gizlemektedir. Üstelik Shangguan ailesinin bir üyesi bu yakınlarda bir gece sınıf eğitimi sergisini tahrip etmiş ve kilisedeki kara tahtanın üzerine gerici sloganlar yazmıştır. Sadece bu suçlar bile tüm ailenizin kurucusuna dizilmesi için yeterli. Ancak mevcut politikamız doğrultusunda sizlere son bir şans daha veriyoruz. Şeytani haydut Sima Kuo'nun saklandığı yeri hükümete söylerseniz bu vahşi kurt çok geçmeden adalete teslim edilebilir. İkinci olarak sizden sınıf eğitimi sergisini tahrip edip gerici sloganlar yazdığınızı itiraf etmenizi istiyoruz. Bunu kimin yaptığını bilsek de sizlerden tam bir dürüstlük bekliyoruz. Bu sayede hoşgörümüzü kazanabilirsiniz. Dediklerimi anladınız mı dedi. Sessizliğimizi bozmadı. Müfettiş Yang silahını alıp hızla masaya çarptı. Hala ağzının kenarında olan ve hala dışarıdaki kalabalığa dönük olan megafona kükredi. Shangguan Lu, dediklerimi anladın mı? Annem sakin bir ifadeyle bu bir kumpas dedi. Biz de hep birazdan onu tekrar ettik. Bu bir kumpas. Müfettiş Yang, kumpas mı? Burada masum insanlara kumpas kurduğumuz yok bizim. Suçluları da elimizden salamayız. Asın şunları dedi. Mücadele ettik, ağladık, sızladık ama tüm bu yaptıklarımız kaçınılmaz olanı biraz daha geciktirmekten başka bir işe yaramadı. Sonunda ellerimizi arkadan bağlayıp hepimizi Sima Kuo'nun evinin kalın çam kirişlerine astılar. Annem en güney ucu asıldı. Onun ardından Shangguan Lady, Sima Liang ve ben geliyordum. Benim ardımdansa Shazhou Huas asılıydı. Mesleği milis askeri olan bu adamlar adam asma konusunda da çok becerikliydi. Öncesinde kirişlere 5 tane kasnak düzeneği kurmuş olduklarından hiç yorulmadan bizi yukarıya çektiler. Kollarım acıyordu ama bu katlanabilir bir ağrıydı. Omuzlarımdaki ağrı ise gerçekten katlanılmazdı. Başlarımız önümüze düşmüştü. Boyunlarımız gerilebildiği kadar uzadı. Bacaklarımızı düz tutmak imkansızdı. Ayaklarımızın üst kısmını düz tutmamak da imkansızdı. Hele parmak uçlarımızı aşağı doğru sarkıtmamak lüpedüz imkansızdı. Sızlanmadan duramadım. Sima Liang'ın ise gıkı bile çıkmıyordu. Shangguan Lady inliyordu. Sha Zahua da sesini çıkarmıyordu. Annemin şişman vücudu ağırlığıyla ipi ter gibi geldi. Aramızda ilk terlemeye başlayan ve en çok terleyen o oldu. Dağılmış saçlarından neredeyse beyaz dumanlar yükseldi. Du Shengli ve Yangguan Yun'u annemin bacaklarına tutulmuş ileri geri sallıyorlardı. Milisler o ikisini sanki iki küçük civcivmiş gibi annemin bacaklarından ayırdı. Bir yolunu bulup tekrar ileriye atılsalar da yine milisler tarafından ayrılmaya zorlandılar. Milisler, Müfettiş Yang, bu ikisini asmayacak mıyız diye sordu. Müfettiş Yang kesin bir tonda, hayır, burada iştiri kitabına göre yürütüyoruz dedi. Lu Shengli yanlışlıkla annemin ayakkabılarından bir tanesini çıkardı. Annemin bütün teri hemen o ayağına toplanıp bir dizi inci tanesi gibi aşağıya süzülmeye başladı. Hala konuşmayacak mısınız diye sordu Müfettiş Yang. İtiraf ederseniz sizi hemen indirtirim ondan. Annem güçlükle başını kaldırıp nefes nefese çocuklarımı indirin, istediğiniz kişi benim dedi. Müfettiş Yang dışarıdaki kalabalığa doğru dönüp işkenceyle de olsa onları konuşturacağız. Dövün şunları bir güzel diye bağırdı. Milisler kamçıları ve sopaları ellerine alıp korkunç çığlıklar atarak bizi sistematik bir şekilde vurmaya başladılar. Yüksek sesle inledim. Büyük ablam ve annem de inlemeye başladı. Shazahua taş gibi sessiz kesildi. Muhtemelen bayılmıştı. Müfettiş Yang ve subaylar abartılı hareketlerle masaya vurup durmadan küfrediyorlardı. Birkaç milis Sima Ting'i odamız kesme tahtasına sürükleyip kuzgun karısı demir çubukla kıçına vurmaya başladı. Her darbede acı bir inilti koptu. İkinci kardeşim, seni piç kurusu, suçlarını itiraf et hemen. Beni böyle dövemezsiniz, hele yaptığım onca şeyden sonra asla. Milisler sanki çürümüş bir et parçası dövüyorlarmış gibi sessizce işkencelerine devam ettiler. Subaylardan biri deli bir su torbasını kamçılıyor, milislerden biri de elindeki ağaç dalıyla bir çuvalı bezine vuruyordu. Bazıları gerçek, bazıları sahte, çalık ve çatırtı. Birbirine karışıp odayı doldurdu. Kamçılar ve sopalar gaz lambasının parlak ışığında dans ediyorlardı. Bir ders saati geçtikten sonra milisler pencerenin çerçevesine bağlanıp sabitlenmiş ipleri çözdüler. Annemin ayağı yere basar basmaz boş bir çuval gibi yere devrildi. Milisler iplerini çözünce büyük ablam da aşağı düştü. Onların arkasından geri kalanlarımızı da indirdiler. Milislerden bir tanesi bir kova soğuk su getirdi. Bir kepçeyle suyu yüzlerimize boca etti. Hemen kendimize geldik ama bütün eklemlerimiz sızlıyordu. Bu akşamki sadece bir uyarıydı diye bağırdı müfettiş Yank. İyi düşünün. Konuşacak mısınız yoksa konuşmayacak mısınız? Eğer konuşursanız günahlarınızı affedip sizi eve yollarız ama konuşmazsanız başınıza daha kötüsü de gelecek. Müfettiş Yank protez bacağını taktı, piposunu kaldırdı. Silahını kılıfına koydu. Milislere bize iyi bakmalarını istedikten sonra subayların koruması eşliğinde sendeleyerek ve her adımda gıcırdayarak dışarı çıktı. Milisler kapıyı kapattıktan sonra duvarın bir köşesine çöküp kucaklarında tüfekleriyle sigara içmeye başladı. Annemin yanına gittik hemen. Hepimiz alçak sesle hıçkırıyorduk. Hiçbirimiz konuşmadık. Annem şişmiş elleriyle hepimizi teker teker okşadı. Simatink acıyla inledi. Milislerden biri, ''Ey, konuşun bence. Müfettiş Yank taşı bile konuşturur. Sizse et ve kemiktensiniz. Bugünü çıkardınız ama bunun yarını da var.'' dedi. Başka bir milis, ''Simaku, eğer dedikleri kadar erkek bir adamsa saklandığı yerden çıkıp suçunu kabullenir. Şimdi tarlaların yeşil perdesi arkasında gizlenebilir ama kara kış gelince saklanacak hiçbir yeri kalmayacak.'' dedi. ''Sizin şu damat ne şeytan bir kaplan çıktı. Geçen ayın sonunda ilçe asayiş bürosundan bir grup polis onu Beyazat Gölü'nün oradaki sazlıkların arasında sıkıştırdı. Simaku kaçmayı başardı ve bir atışta 7 kişiyi vurdu. Hatta polis şefini bile bacağından vurdu. Milisler bir şey ima ediyorlardı ama ne ima ettiklerinden çok emin değildim. Ama Simaku'dan yeni bir haber almıştık işte. Tuğla Hoca'nın orada görüldükten sonra okyanustaki bir çakıl taşı gibi gözden kaybolmuştu. Biz ondan uzaklara gidip yükseklere uçmasını bekliyorduk ama o hala Goyme Kuzeydoğu bucağında dolanıp başımıza bela oluyordu. Beyazat Gölü, Yangşiyang köyünün hemen güneyinde Dalan şehrinden 10 kilometre uzaklıktaydı. Göl aslında Mo Nehri'nin en geniş koluydu. Daha sonra bataklığın kaplamasıyla lagün haline gelmişti. Gölün üzerinde gür sazlıklar ve yaban ördeği sürüleri olurdu. Ayrım sonu sayfa 575.